Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim, nasılsın?
İlk kez harikayım hayatım, sen nasılsın?
Ben çok yorgunum ama tatlı bir yorgunluk. Ben de böyle kırmızıya boyanmış gibiyim.
Ben de öyle.
Böyle bir kızıllık gelmiş gibi üzerime.
Adeta kırmızı patlaması yaşanmış gibi değil mi?
Evet. Kapı duvar yıkıldı.
Gerçekten öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sonuçlarına yapacağı yorumlardan daha çok merak edildi bizim yorumlarımız diyebiliriz.
Ne telefonlar, ne DM'ler, ne kişisel WhatsApp mesajları. Efendim ya, kobralar seçimi yorumlamıyor mu? Hadi neredesiniz?
Yavru kobralar çıldırdı adeta diyebiliriz.
Benim işim gücüm vardı seçimle alakalı, o yüzden biraz geç kaldık, özür dileriz ama... Hiçbir yerde bulamayacağınız kulis haberleri, herkesten önce duyacağınız haberlerle, müjdelerle geldik diyelim.
Çünkü Kobra birimiz her zaman bütün seçimlerde olduğu gibi yine görevinin başındaydı biliyorsunuz. Seçim görevlisiydi.
Ve seçimin göbeğindeydim. Yani özellikle Fatih'te yaşananların merkezindeydim diyebiliriz.
Neler anlatacak neler.
Neler neler neler. O paylaşılan videoları bilmem neler hepsinde bizzat oradaydım.
Bu arada Kreosus çağrılarımız da kulak buluyor. Yavru kobralarımız sağ olsunlar. Biz bölüm çekmeye devam edelim diye Kreosus'u desteklemeye devam ediyorlar.
Yeni bir destekçimiz olmuş, kendisine teşekkür edelim.
Ve yenileri için de istersen hatırlatalım.
Motivasyon olsun en azından. Hatırlatmamızı yapalım.
Kreosus hesabımız Kobra Kobra Podcast.
Instagram'ımız da Kobra Kobra Kobra Podcast, Twitter'ımızsa Kobra Pod. Bize buralardan takip edip, destek verip, mesaj atıp bir şeyler.
Diyelim haydi.
Haydi gündem of.
Şöyle kronolojik gidelim dedik Kobra Bircim'le birlikte. Seçim öncesinden başlayarak sonuçların açıklandığı andan Marmara, Ege, Akdeniz,
Karadeniz, Güneydoğu ülkeyi baştan başa gezelim.
Aynen öyle. Bir diğer partilere bakalım, Sayın Cumhurbaşkanımıza bakalım. Bir de seçimden sonra neler yaşandı, şu an neler yaşanıyor. Van'da biliyorsun korkunç şeyler yaşanıyor. Hepsine tek tek değinerek gidelim.
Tabii çok ilginç. Son 10 yılda bir tek 2016, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sandığa gitmedik. Bu demek oluyor ki...
Son 22 yılda 18. kez sandığa gittik. Korkunç.
Korkunç. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun kabile devletlerinde her sene seçim olur.
Demişti.
Medeni ülkelerde, çağdaş ülkelerde böyle bir şey göremezsiniz demişti. Kaldı ki bu seçim döneminde de kendisi durumdan şikayetçi oldu.
Arka arkaya bu seçimler hem milletimizi hem de bizi yordu.
Açıklamasında bulundu seçime 5 kala.
Yorar, tabii yorar. Keşke bu kadar çok yapılmasaydı diyor o da tabii.
Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızı şahsen de yorar. Her seçimde kendini oylatıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu başarıyor yani. İşte yerel seçimler oluyor, il ilçe ilçe geziyor. İşte referandum oluyor, sahalara iniyor. İşte bizzat yarışıyor falan. O yüzden onun yorulması çok daha normal. Çok daha normal. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı, mutluluğu ve huzuru içinde gelecek dönemlerde seçim olmamasını biz de ümit ediyoruz kendisi gibi. Olmasın bundan sonra seçim yani.
Gerçekten öyle.
Bak neler geldi başımıza.
Ki Sayın Cumhurbaşkanımız başımıza bunların gelmemesi adına biliyorsun ki İsmail Ağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Yanında Murat Kurum'la birlikte.
Hayır dualarını aldılar. Orada da bir madilik çıktı galiba. Ne oldu?
Fahrettin Bey ve ekibi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın yer aldığı fotoğrafları paylaşmayı tercih ettiler. Ama İsmail Ağa Cemaati de buna sinirlenerek Murat Kurum'un da olduğu fotoğrafları paylaştı. Öyle bir madilik yaşandı aralarında ama anladığım kadarıyla da hiç oy kullanmamışlar gibi gözüküyor.
Ben dediğim gibi Fatih'e çok hakim bir noktada olduğum için özellikle Çarşamba bölgesinde çok düşük bir katılım vardı.
Hı hı.
İlk başta şey gibi değerlendirdik. Hani oruç tuttukları için daha geç saatte sandık başına gelebilirler gibi değerlendirildi ama yok, gelmediler yani. Yani %30, %40 katılım olan sandıklar var bazı mahallelerde. Hani muhtar seçmeye bile tenezzül etmedikleri haller var. O yüzden bu hayır dualar pek sonuç vermemiş gibi görünüyor.
Belki de hayır duası etmemişlerdir. Şimdi dua tutmamış demeyelim de.
Ha.
Bilemeyiz.
Bilemeyiz. İçinden ne geçirdiğini bilemeyiz. Allah'la tabii. Kul arasında o.
Aynen. Orası bizi de aşar. Belli ki herkese aşmış.
Bütün bunlardan sonra hep birlikte tıkır tıkır gittik sandık başımıza. Mühürlerimizi vurduk. Zarflarımızı yaladık. Oyumuzu kullandık.
Ve nasıl bıkkınlıkla seçimden önceki bölümümüzü hatırla. Kobra evet. Birci aman diye sandık görevlisi oğlum çağrısı yapmayı bile unutmuşuz dedik evet. Hatta.
Evet. Şimdi evet. O konuyla ilgili hem kendi hem de dinleyicilerimizi bir tık azarlayacağız şimdi yeri geldiğinde.
Tabii. Ama bir yandan salınca da oluyormuş dedirtmedi mi herkese?
Yani evet çok da kasmamak gerekiyormuş. Doğru adaylarla, doğru tercihlerle, doğru politikalarla, doğru propaganda şekilleriyle seçim çok rahatlıkla kazanılabiliyormuş. Bu seçimin kazananı yapay zeka oldu.
Dünyada da yükselen bir değer biliyorsun evet. Yapay zeka.
Yani Özgür Özel'le çok dalga geçmiştik yapay zekaya sordu adayları diye. Ama baktık gördük ki işe
varmış
yarıyormuş.
Varmış bir diye.
Bir hikmeti varmış. Bütün tükürdüklerimizi de yalattı bize Özgür Özel. Yani az dalga geçmemiştik adamla.
Ama hakkını da her zaman teslim etmek gerekir biliyorsun. Biz de böyle kobralarızdır çünkü.
Çok doğru ama yani hakkını teslim etmesen ne olacak? 1977'den beri ilk defa birinci parti olmayı başardı CHP.
Ve %37.74 gibi de büyük bir oy oranıyla.
Ve hep şey diyorlardı işte %25 barajını geçemez. Kendine koyduğu bir sınır var. CHP bunu aşamaz dedikleri barajları yerle bir
etti.
Eden bir sonuç.
Mansur Bey %30 farklı kazandı.
Yarı yarıya yani. Yarı yarıya.
Manisa, Afyon, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak çok partili döneme geçildiğinden bu yana ilk kez CHP'nin yönetmeye başladığı iller oldular. Düşük katılımlı bir seçimdi. %78.
Bunu biz de öngörmüştük biliyorsun. Benim yorumum hani sonuçlar hakkında hiç kimse tahminde bulunamaz ama çok düşük katılımlı bir seçim olacak demiştim. Öyle de oldu. %78 katılım var. Bir önceki yerel seçimlerde %84'tü katılım. Daha 9 ay önce yaptığımız genel seçimlerde %88'di.
Şu an 13 milyon kişi sandığa gitmemiş.
Ama işte bu sandığa gitmeyen bu 13 milyonluk seçmen tırnak içinde küskün seçmen de işte çok küçük farklarla kaybedilen kazanılan ilçelerin illerinde kaderini tabii. Belirlemiş oldu ne yazık ki.
3000-5000 oyla kazanılan yerler sandığa gitmeyenlerin etkisi büyük.
Evet yani hep şey diyoruz ya kararsız seçmen bir parti %12'ler %78 katılım var yani çok ciddi bir.
Meral Akşener'den daha çok.
İyi Parti'den daha büyük bir partiler yani. Bu arada müstakil siyaset dendi herkes aldı boynun ölçüsünü.
Aynen öyle işte müstakil işte siyaset dendi adeta.
Ve görmüş olduk ki müstakil siyaset sadece CHP'nin işine yaramış oldu. Yani evet. İyi Parti başta olmak üzere devası da geleceği de Demokrat Partisi de tam olarak yükmüş. CHP'nin ayağında. Tam olarak öyleymiş yani. Yükten silkelenince bir anda neler oldu gördük yani.
Gerçekten öyle. Katılmamak elde değil.
Tek başlarına girdikleri seçimlerde de ne olduğu da belli oldu. Onların da ne alıp ne alamayacağı ortaya çıktı. Deva Partisi galiba sadece bir belediye aldı. Saadet bir iki tane ne aldı. Onun dışında Gelecek alamadı.
Şimdi geleceğiz
oralara. Geleceğiz oralara da geleceğiz.
Ama 11 ili kadın belediye başkanları yönetecek artık. Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ olmak üzere de 5 büyük şehri kadın belediye başkanları yönetecek.
Hatta Tekirdağ'ın bir ilçesini de yine kadın belediye başkanı kazandı. Orada öyle bir güzel.
Kadının gücü
evet. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet kadınları görev başında olacak Tekirdağ'da.
CHP 14 büyük şehirde belediye başkanlığı kazandı. AK Parti 12, DEM 3, Yeniden Refah'ta 1 büyükşehir belediyesi kazandı. MHP ve İYİ Parti hiçbir büyük şehirde hiçbir belediye alamadı. İstanbul ve Ankara'da en önemlisi aslında ve en güzeli belediye meclisi çoğunluğunu da CHP kazandı.
İstanbul'da ilçe bazında 26'ya 13 yarı yarıya ilçeleri CHP kazandı yani. İstanbul özeline de geleceğiz şimdi ileride.
3'te 2'sini CHP aldı İstanbul'un. Bu arada CHP'li belediyeler nüfusun %64'ünü, ekonomik büyüklüğünde %80'ini temsil eden kentleri yönetecekler artık. Bu konuyla ilgili Twitter'da çok komik bir espri yapılmış. Gerçekten bütün gece ona güldüm. Şimdi bu kadar belediye başkanıyla uyumlu çalışacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var yazmış bir hanımefendi.
Çok doğru bir yorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat söylediği şey, biliyorsun, yerel evet. yönetimlerle merkezi yönetim uyum içinde olmazsa olmuyor, boynu bükük kalıyor diye.
Ve AK Parti olmazsa yerel yönetiminiz uyum olmuyor demişti.
Bu sebeple hanımefendinin yorumu çok doğru. Bu işte 14 büyük şehir CHP, 3 büyük şehirden 1 büyük şehir yeniden Refah. Kaldı ki sadece büyük şehir bazında değerlendirmek doğru değil. İl bazında değerlendirdiğinde 35 tane ili yönetecek CHP.
Evet.
İyi Parti 1, DEM Parti 10, yeniden Refah 2 tane ili yönetecek. AK Parti 24, MHP ise 8. Yarı yarıya neredeyse il sayısına da baktığında bu il belediye başkanlarıyla da uyumlu çalışacak. Bir merkezi yönetim
şart gibi gözüküyor.
Şart, ilçe bazına da baktığında neredeyse eşit gibi yani.
Evet.
AK Parti 356, MHP 122 ama diğer partileri topladığında gene toplamlar kafa kafaya denk geliyor. CHP 334, İyi Parti 24, DEM Parti 65, Saadet 1, Yeniden Refah 39 tane ilçe kazanmış. Şimdi büyük ekonomiler geçti CHP'nin eline. Bakalım bunu nasıl değerlendirecek? Bunu göreceğiz. Tabii hemen bir erken seçim tartışması da gidildi. Bu bir güvensizlik oyu, kabul edilir mi edilmez mi diye. Bu tartışmaların da önünü Özgür Özel çok güzel bir şekilde kesti. Dedi ki ben seçimlerde vatandaştan hükümete sarı kart göstermesini istedim. Uyarmasını istedim. Kırmızı kart göstermesini istemedim. O yüzden şimdi erken seçim çağrısı yapmak aldığımız oya ihanet etmek olur gibi bir açıklama yaptı. Çok da haklı, çok da doğru bir politika. Yani durun bakalım. Bu belediye başkanları bir rüştünü ispatlasın, bir hizmet yapsın halka, bir erişsin, ulaşsın. Ondan sonra bir genel seçime gitmeyi istemek de tabii
çok
ki
daha mantıklı.
Yani Özgür Özel adına çok daha doğru, çok daha akıllıca olur.
Kaldı ki o süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir anayasa var, biliyorsun. Belediye başkanları halka rüştünü ispat etmeye çalışırken Sayın Cumhurbaşkanımız da harıl harıl bir anayasayla uğraşacak.
Referandum meselesi artık bitti diye düşünüyorum ben, ne yazık ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat adını oylatmadığı ikinci bir seçime artık mümkün değil. Böyle bir riske girmez. O yüzden ben referandumdansa işte meclisin kendini feshederek bir erken seçime gidilerek Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olma hakkını elde edeceğini düşünüyorum. Artık yani referandum çok büyük risk. Böyle bir sonuç alındıktan sonra yerel seçimlerde birinci parti CHP çıkmış. AK Parti %37 oy almış. Böyle bir durumda zannetmiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın referandum riskini alacağını.
E tabi bir de bu referandum dediğin şey sadece güven ilişkisine dayalı bir şey olduğu için halk artık sanki maalesef AK Parti'ye olan güveninde de bir azalma olduğu için AK Parti'nin yaptığı anayasayla da şüpheyle yaklaşacaktır bu anayasaya. Evet, evet deyip geçmeyecek kimse yani artık bu saatten sonra.
Bu riski de alacaklarını hiç zannetmiyorum.
Bu arada en büyük geçiş AK Parti'den CHP'ye oldu. Balıkesir dahil AK Parti'deki 3 büyük şehir ve 8 il belediyesi CHP'ye geçti. MHP'den de 1 büyük şehir, 3 il CHP'ye geçti. AK Parti'de olan Sivas, Büyük Birlik Partisi'ne, Nevşehir'de İyi Parti'ye geçti. Adıyaman 20 yılın ardından CHP dedi.
AK Parti kurulduğundan bu yana Adıyaman, Kilis, Kırıkkale, Yozgat ve Bursa hep AK Parti'deydi. Adıyaman tabii çok dikkat çekici bunların arasında.
Biz de şeyhlerin toplarını haber yapmıştık, biliyorsun, kura toplarını. Halk bundan çok büyük rahatsızlık duymuş.
Bir de tabii ki Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı'nın deprem zamanı Cumhurbaşkanımızla burada bir sıkıntı yok. Ciddi bir durum söz konusu değil şeklinde bilgi verip oraya gelecek olan yardımların önüne geçmesinin de çok etkisi oldu. Şimdi bu seçimde bir de şey algısı yatılmaya çalışılıyor sürekli, işte AK Parti kaybettiği için CHP kazandı gibi. Adıyaman özelinde bak böyle bir durum söz konusu. Adıyaman Büyükşehir'de AK Parti gerçekten çok kötü bir sınav verdi deprem zamanı ve BBC de orada bir röportaj yapmış. Vatandaşlar da biz oyu CHP değil adaya verdik. CHP'nin milletvekiliydi kendisi. Çok başarılı, o deprem sürecini de çok iyi yönetmiş ve oradaki vatandaşın sesini tüm Türkiye'ye duyurmuş bir milletvekiliydi. Alnının akıyla da hak ede kazandı belediyeyi, Büyükşehir Belediyesi'ni. Konu can olunca, konu işte cep olunca, konu hayat olunca bazen rasyonelite de devreye girebiliyormuş.
Adeta bu seçim bize onu gösterdi.
Gösterdi.
Biraz daha gerçeklere yakınlaşmış olduğunu gösterdi halkımızın.
Yani Yozgat, Bursa inanılmaz yani.
İnanılmaz. Bu arada biliyorsun her seçimde yapılır A Haber'de AK Parti'nin en yüksek oy aldığı iller diye. Biz de CHP'den başlayalım bu sefer. Seçimi onlar kazandığı için. CHP'nin en yüksek oy aldığı 5 il. Ankara %60, Mersin %59,
Manisa %57, Muğla %55, Giresun %54,5. Giresun.
Şaka gibi. AK Parti ise sadece 3 ilde %50'yi geçebildi. Rize %54, Trabzon %51, Erzurum %50,4 oldu. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 ay önce %80 oy olarak seçildiği Bayburt ise çok şaşırttı. İlk ona giremedi.
Giremedi.
%38.
Ama kazandı tabii yani. AK Parti tabii kazandı ama %38 tabii çok korkunç bir düşüş yani. %80 çok almış Sayın Cumhurbaşkanımız daha 9 ay önce.
Şaka gibi.
Vallahi değil.
Değil.
Ben bu arada tabii işte olayın içinde olduğum için Türkiye genelinde ne olduğuna pazartesi günü böyle sabah 10-10.30'dan sonra falan farkına varabildim. O yüzden böyle vay yani ben de şok oldum, şaşırdım ama sonra azıcık sakinleyip düşününce o kadar da şaşırtıcı olmadığını fark ettik.
Çünkü hep beraber bir şeffaf döneme girmiştik zaten, artık bütün açıklamalar çok şeffafça yapılıyordu. Halkımızda da karşılık bulmuş gerçekten. Aynı şeffaflıkla halkın cevap verdiğini görüyoruz aslında.
Çok doğru söylüyorsun. Gelelim İstanbul'a.
Gelelim İstanbul'a.
The hop oturdu, hop kalktı. %4 müydü, 4,5 muydu, o muydu, bu muydu?
%12 fark atıldı. Murat Kurum %39,59 aldı. İmamoğlu ise %51,09 alarak
İstanbul'u çatır çatır kazandı. Yani İstanbul'da geçerli oy kullanmayı başarabilen her iki seçmenden birinin oyunu almış İmamoğlu.
Gerçekten öyle. 2,5 milyonda geçersiz oy var, hazır yeri gelmişken onu da söyleyelim. Yani giren çıkmadı kabine, giren çıkmadı. Ben kağıtlarla bir mücadele yaşadım zaten, yerini bulamadım.
Senin elin beceriklidir, kağıt katlama bilmem ne, origami başarırsın yani.
Birinci sırada AK Parti vardı olmasına rağmen ben hani oy vereceğim partiyi bulamadım seçim pusulasında.
Halbuki en arkadan böyle rulo yapsaydın onu, mühürü basıp bir de esseydin pusulayı, bitti gitti yani.
Gerçekten çok kolaydı öyle. Çok oy kolaymış kullanmak. AK Partililer için oy kullanmak. Tebrik ederim. Kura ile çekilmişti o da biliyorsun.
Dördüncü kez üst üste birinci sırayı evet aldı AK Parti.
Ama işte ona rağmen %38 oldu diye.
Ona rağmen ikinci parti geldi.
Ona rağmen 2,5 milyon vatandaşımız kullanamamış ki protestolar muhakkak 1-1,5 milyon belki protesto, ama 1 milyonunun da hata olduğu, o kabinde bir karışıklık yaşandığı konusunda nedense içimden bir ses de öyle söylüyor.
Zordu.
Geçmiş olsun diyelim geçersiz oy kullanan vatandaşlarımıza da.
Ama tabii neler oldu İstanbul'un, hadi ilçelerine de gelelim.
Hadi
çünkü
gelelim.
İlçe ilçe kaynadı koptu İstanbul. 30 yıl aradan sonra Üsküdar ve Beyoğlu'nu kazandı İstanbul. Ay. İstanbul gerçekten öyle bu arada. Üsküdar ve Beyoğlu'nu kazandı CHP. Beyoğlu tabii çok sembolik. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım ilerlediği ilk adımıdır yani Beyoğlu. Şimdi hayırlı Beyoğlular düşünsün.
Gerçekten öyle.
Şimdi bak Beyoğlu'nda bir sürü ağaç dikilecek, yaprak pisliği yerlerde sonbaharda. O şimdi barlar, kafeler, yollara, izlere, bellere, masalar, sandalyeler atılacak. O insanlar içip içip eğlenecek, gülecek, kahkahalar atılacak, cıvıl cıvıl orada. Kafan çekmez Beyoğlu'na artık. Ne güzel Beyoğlu'na gidiyordun. Taksim Camii'nin ezan sesi eşliğinde nargile fokurtuları duyuyordun. Sadece fıkır fıkır fıkır fıkır bir huşu vardı Beyoğlu'nda.
Bir Birleşik Arap Emirlikleri şeyiydi adeta, böyle ne derler.
Deneyimi. Şimdi 21. yüzyıla gelecek gibi görünüyor. Ay hiç çekilmez. Cıvıl cıvıl şimdi. Tüh. Tüh. Üsküdar hele. Üsküdar biliyorsun her özel dini günlerde sahildeki meydana kurulan Kabe maketleriyle bildiğimiz bir
semtimizdi. İlçemizdi.
İmamoğlu geldi orada, dedi ki sahil halkındır dedi. Oradaki o gaspçıları bir yerle bir etti önce. Arkasından da çok konuşuldu, bir kadın belediye başkan adayı kazanır mı kazanamaz mı Üsküdar gibi bir yerde diye.
2019 yılından önce Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AK Partili İBB yönetimi tarafından tesise girişi yasaklandı. Saklanan Sinem Dedetaş kazandı Üsküdar'ı. Vallahi Üsküdar doğru bir seçim yapmış gibi gözüküyor.
Beyoğlu da doğru bir seçim yapmış gibi gözüküyor. Sadece o değil. Geri kalan 11 ilçe daha AK Parti'den
CHP'ye geçmiş.
Silivri ise MHP'den alınmış. Vay anasını sayın seyirciler.
Kadıköy'de de TKP adayı biliyorsun çok konuşulmuştu. Tunceli'nin belediye başkanıydı Maçoğlu. %10 oy aldı ve 3. oldu seçimde.
Bak bir mahalleye muhtar adayı olsaymış kazanırmış.
Kazanırmış tabii. Beşiktaş'tan aday olan Nasuh Maruki de 13.66 alarak 2. oldu. Tebrikler kendisine.
Tebrikler, AK Parti'yi geçti tek başına.
Evet.
Beşiktaş'ta böyle bir yer ama ne yapalım?
Yapacak bir şey yok.
Gelelim Ankara'ya.
Ankara inanılmaz.
Ankara inanılmaz. Mansur Yavaş %60,4 alırken Altınok %31,69 oy aldı.
Tebrikler.
Tebrikler Ankara halkı yani böyle.
Manidar.
Yani 84,4'ten 4 veren hoca gibi bir oy oranıyla uğurlamışlar Altınok'u. 31,69. Ama Ankaralılar öyle biliyorsun. Pavyonuyla meşhur bir evet. yerden bahsediyoruz yani. Ne olacaktı?
Bu arada 16 ilçede yarışı önde tamamladı CHP. Bir önceki seçimde sadece 3 belediyesi vardı. 3'ten 16'ya çıktı. Behzat Ç'ye de seçimi kazandı Etimesgut'ta.
polislerimiz Behzat komiserime gidip oy vermişler belli ki.
Gerçekten öyle. Biz de çok eleştirmiştik Özgür Özel'i. Ne oluyor? Ne yaşanıyor burada diye biliyorsun ama gene bir bildiği varmış.
Hay bak Erdal Beşikçioğlu gibi birinin adayı olması değildi problem. Değildi, bence
tabii,
çok güzeldi.
Diye sunulmasıydı
evet
onu.
Yani ve polis olarak tanıtılmasıydı değil beyefendi yani. Hani kendimize gelelim lütfen. Ama ki.
Çankaya'da da 93 doğumlu aday kazandı biliyorsun. Ona da tebrikler. İrfan Değirmenci kaybetti ve çok güzel bir mesaj da yayınlamış.
Tebrik edelim hepsini.
Tebrik edelim.
Ankaralıları da kutlayalım. Ankara, Ankara, güzel Ankara seni görecek artık her bahtı kara herhalde deyip.
Konya'ya gidelim.
Gidelim.
Konya'da bir tebriği hak ediyor
yani,
seçim.
Yani Konyalı dinleyicimiz varsa tebrik olarak bizden fantezi iç çamaşırı ve şampanya. Çünkü biliyorsun Konya'da en çok tercih edilir ürünlerin evet. başında geliyor. Hediyesi gönderebiliriz kendilerine.
Çünkü Konya'da devrim adeta. Karapınar ilçesinde CHP'li Gönül Karabacak seçimi kazanarak Konya'da AKP'den belediye alan ilk kişi oldu ve bir kadın olarak ilk kişi oldu. Tebrik etmek lazım.
Karapınar ilçesini tebrik etmek lazım Konya'da. Ama bu arada geri kalan kısmı da ilginç. Konya'nın 6 ilçeyde yeniden Refah Partisi.
Konya'nın AK Parti ile arası bozulmuş anlaşılan ama Konya İl Başkanı Temel Peker hedefime ulaşamadım diyerek istifa etmiş. Adeta Twitter'da da ülke bir anda Japonya oldu.
Evet yani. 6 ilçe kazanmışsınız beyefendi. Neyi?
Ama
neyin
onun hedefi daha fazlasıymış ve kendisine yakıştıramadığı için istifa etmiş. Ben tebrik ederim kendisini bu duruşundan ötürü. Bütün siyasetçilere de örnek olmasını temenni ederim.
Ya bırak üyeler ayağına kapansın ne olur başkan geri dön diye trip atıyor. Sen de yeme bunları.
Olsun. Olsun. Yine de örnek olsun.
Olsun hepimize.
Süleyman Soylu da biliyorsun bırakmıştı.
İntihar girişimlerine ve yoğun ilgiye dayanamayıp vazgeçmişti.
Evet. Belki beyefendi de öyle bir ilgi bekliyordur sen dediğin gibi. Ege ve Akdeniz'e gidelim. İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay %49 aldı. Hamza Dağ ise %37'de kaldı. CHP 30 ilçeden 28'ini kazandı. Manisa şok yaşattı.
Yaşatmaz canım. O böyle memleketler hep parti liderlerinin memleketleri o partilere veriyor. Manisa'da da CHP aldı götürdü bütün Ege bölgesini. Hatay dışında da Akdeniz kıyılarını tıkır tıkır sildi götürdü. Kilis dahil yani.
Bütün Ege Akdeniz kıpkırmızı inanılmaz.
Kıpkırmızı. Sadece oralar değil Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun ve Artvin.
İnanılmaz.
Akıl almaz. Yani AK Parti böyle benzetmek gibi olmasın Sevr sonrası Osmanlı toprakları gibi böyle Orta Karadeniz ve İç Anadolu'ya hapsedilip kaldı yani Güneydoğu Anadolu'da Fransızların aldığı yeri DEM Parti aldı geri kalanını CHP aldı falan talihsiz yani
evet adeta öyle gözüküyor ama benzetmek öyle, gibi olmasın
öyle gözüküyor ama baksana şu haritaya dur tekrar bakalım da gözümüz gönlümüz açılsın evet.
Doğu ve Güneydoğu şaşırtmadı ama uzun zamandır kayyumlar yönetiyordu biliyorsun Doğu'yu ve Güneydoğu'yu. Halk kayyumlardan bıkmıştı.
Yine
hayır, dem istiyoruz dediler.
Geçen seçimlerde HDP'ye oy veren halk bu sefer de haklı olarak DEM'e oy verdi. O partinin devamı olan. Fakat her seçim seçmeni de vatandaşı da şaşırtmayı başaracak bir şey buluyorlar.
Van'daki olaylar büyüyor gibi gözüküyor. Ekrem İmamoğlu da mazbatasını alırken bir kez daha.
Bu yaptığınız bir garabettir.
diye seslendi. Neler olacak göreceğiz. Van için gerçekten bir garabet yaşanıyor.
Evet. Az buçuk hukuk bilen herkesin söylediği de bu. Burada YSK'nın bir denetimi var adaylık sürecinde ve vermiş olduğu bir karar var. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları, bunu da altını çizerek söylüyorum, ne yazık ki denetlenemiyor. Seçimlerle ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor ve Yüksek Seçim Kurulu bu şahsa seçilme demiş artık. O yüzden bir yerel mahkemenin, bu ister Ağır Ceza Mahkemesi olsun, ister de Yargıtay 13. Ceza Dairesi olsun bu arada, Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu bir kararı bu şekilde geçersiz kılacak bir karar veremez. Verse bile bu karar uygulanarak bir kişinin anayasal hakkı ve bu anayasal hak denetimini yapmış olan da YSK kararına aykırı şekilde seçme ve seçilme hakkı elinden alınamaz. Şeyi geçiyorum burada, bu kişi bu suçu işlemiştir, işlememiştir. Hmm. Elinden seçme ve seçme hakkı alınmalıdır, alınmama yani. Falan tamamen bağımsız. Ve seçim sonuçları da %55'e 27 gibi bir yarı yarıya fark var. Kaldı ki bütün ilçelerinde Van'ın DEM Parti kazandı.
Halk sokaklarda Van'da.
Sadece Van'da değil, Bitlis ve Batman'da da ve Siirt'te de insanlar sokağa çıkmaya ve durumu protesto etmeye kalktılar. Bitlis Valiliği tüm etkinliklere 15 günü yasak getirdi. Batman'da TOMA müdahalesinde bulunuldu. Siirt'te de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Şaşırtıcı ama sürprizli. Bu seçimin sürprizi de bu oldu. Aday gösterilemeyecekmişsin aslında diye de seçime giremeyeceğin için de %27 ile oy alan aday aslında kazanmış gibi gösterilmiş gibi yapalım.
Yani Ali Cengiz seçime girebilir diyelim, sonra giremezmiş,
giremezmiş diyelim ama falan yapalım filan yapalım Ali Cengiz öyle değil. Ya, usulü bunun dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu karar gelince adaydır. Seçimi de kazanmıştır, mazbatasını alır.
Ama işte bu bir politika haline geldiği için de insanlar bu kadar tepki gösterebiliyor buna. Tabii. Yani bu
bir seçim kazanma
stratejisi olarak kullanılıyor.
Seçim kazanma stratejisi olarak yargı kullanılıyor. Esas problem bu burada yani işte demmiş. Şundan yargılanıyormuş, bu kararı varmış, 3 aymış, 5 aymış, YSK'ymış değil mevzu.
Yok, bir İstanbul'a seçim yapmayacaklarının da garantisi evet. Yok. İmamoğlu'nun 25 Nisan'da mahkemesi biliyorsun.
Yargıtay'da bekliyor dosyası, bakalım göreceğiz.
Yapmayacaklarının garantisi yok yani.
Ak dosya, kara dosya ortaya çıkacak.
Çünkü konu DEM Parti olunca buna ses çıkarmak da ayrı bir sorunmuş gibi değerlendiriliyor ya. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna ön ayak oluyor tabii ki. Ama ne yazık ki gerçekleri de söylemek durumunda herkes. Tabii. Yani ne yaşandığının farkına varmalıyız.
Biraz geniş bakmak. Evet, olarak. Evet, geniş bir perspektifte bakmalıyız. Yani yarın bu yargı bize de lazım. Yarın bu yargı İstanbul seçmenine lazım. Öbür gün Trabzon seçmenine veya Rize seçmenine lazım olmayacağının garantisi yok. Yani yargı böyle bir şey. Bu tarz hassas şeylere üzerinden böyle tırnak içinde söylüyorum bunda ne yazık ki Ali Cengiz oyunları çevrilmez.
Bir de yani Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden dersler çıkaracağız demişti biliyorsun. Ancak çıkarılmış gibi durmuyor. Halk hukukun da biraz buralara gelmesi yüzünden zaten AK Parti'ye oy vermedi.
Aynen öyle.
Diye düşünüyorum.
Öyle. Tabii canım, sadece ekonomi değil, hukuk, eğitim hepsi zaten zincirleme gidiyor. Çığ gibi işte küçük bir taş yuvarlanmaya başlıyor, devasa bir çığa dönüşüyor yani. Gelelim Batman'a.
Gelelim.
Batman'da da bir kadın belediye başkanı seçildi.
Hem de bu seçimin en yüksek oyunu alarak %64.52 ile Gülistan Sönük belediye başkanı oldu.
İkinci sırada ise
hangi renk çarşaf giyerseniz karıştırmayacağız
esprisiyle soğuk duş etkisi yapan Hüdapar adayı Serkan Ramanlı yer aldı. Serkan Bey herhalde neyse.
İYİ Parti'ye gidelim. İYİ Parti il olarak sadece Nevşehir'i kazandı. Bunun dışında 23 ilçe ve 7 beldede birinci oldu. Ordu da çok iddialıydı biliyorsun ama orada AK Parti kazandı.
Ya Meral Akşener her yerde iddialıydı.
Evet.
Meral Akşener iddialı bir kadın biliyorsun. Saçının renginde bile iddialı kadın yani.
Çok.
O yüzden ama iddiasını gerçekleştiremedi. O gece istifa etti, kabul edilmedi.
Kongreye gidelim dendi.
Giki topladı, bilmem ne.
Diğer Meral'lerle konuştu.
Masalardan kalktı, oturdu, ayıldı, bayıldı. Ne krizler geçiriyordur şimdi Meral. Yani Sayın Erdoğan'ın yanında bile olmak belki isteyebilirdim bugünlerde ama Akşener'in yanında o kadar dramayı kimse kaldıramaz yani.
Zannetmiyorum. Deva toplam 150.603 oy aldı. Gelecek Partisi ise 34.232 oy aldı. Çok komik.
Daha komiğini söyleyeyim. Gelen tutanakların %80'inde Deva Partisi'nin oyu yazılamamıştı. Her gelen dedi ki biz Deva Partisi'nin tutanakta bulamadık, yazamadık. Siz yazar mısınız tutanağı diye. Açılımını bilmiyor vatandaş Deva Partisi'nin. Bu arada biz de böyle nerede ya Deva diye. Sonra çetedeki sıradan baktık en sondaki sıradaymış. Demokrasi ve bilmem ne. Bak devamını gene bilmiyorum demokrasi diye ve son sırada diye hatırlıyorum yani.
İnanılmaz.
Bu kadarlarmış yani. Hep bir topu bu kadarlarmış. Ve CHP'nin sırtındaki kambur da belli oldu. Üstündeki yük de belli oldu. Hantallığının sebebi de belli oldu. Bu altılı masanın da çok affedersiniz ne olduğu da belli oldu yani.
Altılı masa kaybedeni oldu seçimin.
Evet.
Gerçekten öyle oldu.
Beşli masa kaybedeni oldu.
Tam olarak. Demokrat Parti de Antalya Kumluca'da ve Gümüşhane Şirhan'da ilçe belediyeleri kazanmış. Gültekin Bey'e haber verin isterseniz. Onu da haberdar ederler umarım kazanıldığına dair.
Aramışlar, tebliğe gitmiştir bizzat. DSP Eskişehir Milhalıççık. Saadetse Giresun Çanakçı ilçelerini kazanmış birer ilçe. Sol Parti Tunceli Hozat, Tipse Hatay Samandağ ve Nevşehir Hacı Bektaş ilçelerini kazandı.
Memleket Partisi de Yozgat'ta bulunan Bahadin ilçesini kazanmış. Muharrem Bey'e de tebrikler. O da büyük başarılar elde etmiş.
Ama seçimin en büyük kazananı Doğu Perinçek oldu.
En büyük başarıyı Doğu Perinçek elde etmiş gibi gözüküyor.
Bak Maçoğlu'nun uygulayamadığı stratejiyi Doğu Perinçek uygulamış.
Vatan Partisi'nin şöyle bir başarısı var. Bu seçimde muhtarlıklar kazandık.
Evet.
Gibi böyle yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı getirdi yerel seçimlere. Vallahi tebrik etmek lazım.
Bravo.
Bravo. Ve bir iki muhtarlık adı da verdi. Şu ilde evet, buraya aldık, bu ilde buraya bu muhtarlığı aldık, şu muhtarlığı
çok
aldık.
Çok inanmış o söylediklerine.
Ne mutlu.
Ama işte Pollyanna, biz kendisine daha önce de öyle demiştik bir kere hatırlıyorum. Gerçek anlamıyla bir Pollyanna olduğunu bir kez daha kanıtladı bence.
İşte Doğu Perinçek gibi sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak istiyorsanız içinde bulunduğunuz durumun hep pozitif yerlerine odaklanmayı başaracaksınız. Bak 80 darbesinde bile öyleydi ya. Devrim yapıyordu oturduğu yerden yani. Doğu Perinçek öyle bir karakter.
Kendisini psikoloji bilimine armağan ederek Ümit Özdağ'a gidelim istersen. Ümit Özdağ da çok iddialıydı biliyorsun.
Isparta'yı kazanacağımızı düşünüyorum. Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız. Alanya adayımız müthiş bir performans sergiliyor.
Dedi ve asıl sürprizleri Isparta, Osmaniye ve Alanya yapmış Ümit Özdağ. Isparta'da %4.9, Osmaniye'de %3, Alanya'da ise 1.31 oy almış.
Evet, müthiş performans.
Ama bu arada Türkiye geneline baktığımızda sağcıların yeni odak merkezi herhalde Zafer Partisi olacak gibi. MHP AK Parti'den ayrılıp müstakil bir siyaset izlemezse, eğer öyle bir şeye dönerse MHP, bütün eski ülkücüler, sağcılar o çatı altında koşa koşa geri dönerler gibi geliyor bana. Çünkü MHP de biraz bir şeyler yaptı gibi. Bu arada gelelim kulis bilgilerimize istersen. Çünkü İstanbul kaynıyor, kopuyor. Biz bu çekimi yaparken az önce İmamoğlu mazbatasını aldı.
Bir kez daha tebrik edelim kendisini ve bütün İstanbul'u bence.
Konuşmasını yaparken özellikle Tuzla ve Üsküdar'a mazbataların derhal verilmesi çağrısını yaptı. Pek çok ilçede itirazlar var. Bu itirazlar bu arada yalnızca AK Parti'den gelen itirazlar değil. CHP de aynı şekilde pek çok ilçede itiraz ediyor. CHP'nin en çok itiraz ettiği yerlerin başında ise Fatih geliyor. Yani Fatih'te itirazlar ilçe seçim kurulunda reddedildi. Şimdi bakalım il seçim kuruluna bir itiraz yapılacak mı yapılmayacak mı, o değerlendirilecek. Ona göre belli olacak durum, Fatih'teki durum. Ama 8350 gibi de bir fark var, onu da kapanabileceğini pek zannetmiyorum. Böyle bir fark olduğu için de il kurulundan da zaten yeniden sayım kararı geleceğini hiç zannetmiyorum.
Ama yeniden sayılma kararı ısrarla istenen ve mazbata bir türlü verilmeyen Üsküdar gibi, Tuzla gibi yerler de mevcut.
Oralarda birazcık da şey bekletiliyor işte. Ya itiraz gelirse, geldi onu değerlendiriyoruz. Toplandık, toplanamadık, oyladık, oylayamadık gibi böyle prosedür uzatılıyor. Çünkü bunların böyle 2 günlük, 3 günlük süreleri var. En son gün, en son dakikaya kadar işte bekletmeye çalışıyorlar. İyi niyetli değil tabii bu durum.
Tabii. İstersen seçimi yandaş kanallar, yorumcular, gazeteler nasıl gördüler? Birazcık da onlara bakalım. Çünkü orası seçim gecesi apayrı bir eğlence vaat ediyordu. A Haber sandıklar açılınca
açılan sandık oranı henüz az olduğu için Ankara ve İstanbul'daki veriler anlamlı değil
şeklinde yorumlandı. TRT Haber'de bambaşka yorumlar vardı.
Şöyle bir Nisan manşeti olabileceğini söylüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı kaybederek kazandı. Sonuç itibariyle birçok yerde kazanmış oluyor. Ama oylarında ciddi düşüş var. Bunun sebebi de belli.
diye bir yorum geldi TRT Haber'den. Tabii öyle kaybederek kazan. İşte kobra açısı. Kobra yani tam olarak. İşi çevir bakalım nasıl çevirebilirsin hesabı?
Birçok ilde kaybetmiş olabilir ama birçok ilde de kazandı.
Türkiye'de kaybetmiş olabilir ama birçok ilde de kazandı ama ikinci partide olmuş olabilir ama sayısı olarak da ama kazandı ama.
Falan ama. Adeta.
Çevir evir çevir yani. Öyle değil o işler. AK Parti açık açık ikinci parti olmuş oldu yani bu seçimlerde, tarihinde ilk defa.
Ahmet Hakan tabii gecenin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Özellikle saçlarıyla.
Yeni saç stiliyle gerçekten başta Fatih Altaylı ve Özlem Gürses olmak üzere herkesin dikkatini çekti.
Adeta sektörün saldırısına uğramış gibiydi. Ahmet Hakan.
Kendisi demiş ki,
adam diyor ki ben Erdoğan'ı seçtim. 5 sene daha başımızda. Bu seçim yerel seçim. Erdoğan'la ilgili bir durum yok. Ben Erdoğan'ı bir uyarayım.
Gibi bir yorumda bulundu seçim gecesi.
Programın temposu düştüğünde ise,
hadi arkadaşlar ya yükselelim biraz ya
diye sık sen. Sık konuklarını uyarmak zorunda hissetti kendini.
Sensin yani, bana sürekli yapıyorsun. Azıcık ciddi iki laf edeyim. Aa, yükselelim hayatım, gülelim hayatım.
Adeta en Ahmet Hakan özelliğim.
Benzer yanlarınız çok, şimdi söyletme bana.
Kendisinin bir de bir köşe yazısı gündeme geldi seçimden önce, tahminler yaptığı biliyorsun. Hiçbir tahmininin neredeyse tutmadığı bir yazısı.
O tahmin değil onunkiler. İyi niyet. İyi dilek. Niyet. Evet. Dilek yazısı yani.
Seçimden sonra yazdıklarına gidelim istersen hep birlikte. Yavru kobralarımız beklerler bizden bir Ahmet Hakan yorumları şimdi.
Dünkü yerel seçimde AK Parti'nin yaşadığı yenilginin birçok nedeni var. En önemlisini yazayım. Bundan 10 ay önce Türkiye büyük bir seçim yaptı. O seçimde şartlar bugünden pek farklı değildi. Erdoğan'ın karşısında büyük bir ittifak vardı. Ekonomide yine sorunlar vardı. Pahalılık yine gündemdeydi. Fakat sonuçta o seçimin tartışmasız galibi Erdoğan oldu. 10 ay sonra yapılan seçimde ise Erdoğan oylanmıyordu. Ve seçimde tablo tamamen değişti. Neden? Çünkü ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili olarak vatandaş hükümete bir uyarıda bulunmak istedi. Hem de ciddi bir uyarı. AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin duygusu şöyle gelişti. Nasıl olsa Erdoğan oylanmıyor. Nasıl olsa Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı devam ediyor. Nasıl olsa Erdoğan açısından bir sorun yok. O zaman uyarımızı yapabiliriz. Tabii ki birçok faktör var sonuçları belirleyen. Bu faktörlerden en önemlisi.
Diye Erdoğan oylanmadığı için şahsen bu seçimler böyle ol diye getirmiş lafı. Nasıl olsa Erdoğan'a dokunmuyor, nasıl olsa Erdoğan'a bir şey olmuyor diye oylar verildi diye getirmiş. Güzel.
Yani şu da bana çok enteresan geldi. Bir yandan da anlıyorum tabii ki. Koca koca insanların Erdoğan'ı seçim sizin yüzünüzden kaybedilmedi diye ikna etmeye ve iyi hissettirmeye çalışmaları gerçekten... Değil, kocaman bunlar, bir tiyatro gibi yani.
Bu konuşmalardan bence Erdoğan haberi bile olmuyor. Bu tamamen vatandaşa Erdoğan değil AK Parti kaybettiği göstermek. Ama halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında, buna yenilgi konuşması diyorlar ama benim dilim varmıyor. 2 aylık dönemde şahsının 52 farklı şehrimizi ziyaret ettiğini ikrar etti. Nasıl oluyor da Erdoğan oylanmamış oluyor bu seçimde de Erdoğan ama işte Ahmet Hakan.
Onun baktığı yerden, tarafsız bölgeden öyle gözüküyor.
Öyle gözüküyor.
Tarafsız bölgeden öyle gözüküyor. Bir de önerilerde bulunmuş AK Parti'ye.
AK Parti irtifa kaybının önüne nasıl geçebilir
diye uzun uzun yazmış. Ben ilgimi çeken 2 taneyi aldım.
Dil ve üslup. Artık tek kale maç devri sona erdi. Rakipler 25 yıllık mağlubiyetler serisinin ardından siyaseti öğrendi. Boşlukları dolduruyorlar. Nereden darbe alabileceklerini öngörüyorlar. Kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bu nedenle kutuplaşma siyaseti artık tutmuyor. Dilin, üslubun, yaklaşımın bu yeni duruma göre düzenlenmesi şart.
Çok enteresan. Adeta böyle yapıyorduk. Bu artık işe yaramıyor. Bunu yapmayalım.
Daha fazla kutuplaştırmayalım.
Bunlar bunu çözdüler.
Oradan gelecek darbeleri kapattılar. İşte yeni yöntemler bulalım. Seçime 5 dakika kala adaylıklarını iptal edelim falan bir şeyler
yani
yapalım.
Yani kutuplaştırma siyaseti halkımızı nerelere getirdi? Bakın bu dehşet verici olmaya başladı değil de çözdüler. Nasıl tepki vermeleri tabii gerektiğini. O yüzden yapmayalım
seçimi
bunu
de artık. Kazanamıyoruz artık, yapmayalım. Seçimi kazandırmıyor diye yapmayalım, yoksa evet, halk kutuplaşsın, onda sakıncası yok yani tabii ki.
İnanılmaz bir bakış açısı.
İşte tarafsız bölge.
Tam olarak.
Sanki biraz Machiavellist ama bir o kadar da tarafsız bir bölge yani.
Ve çok soğuk. Soğuk bir bölge.
Buz. Adaylarla ilgili de tavsiyelerde bulunmuş.
Oylamalardan geçmiş, seçim zaferleri ve yenilgileri yaşamış, boşluk bırakmadan konuşmayı öğrenmiş, matematiksel polemik yapmayı kavramış siyasetçilerle yarışa girmek gerekiyor.
Hülya Avşar'la girilsin o zaman yarışa. Hülya Avşar'la girilmesini tavsiye ediyorum.
Polemik yapmayı bilmek diyorsun.
Tabii. Evet. Yani kendisinin bir Murat Kurum öz eleştirisi gibi hissettirdi bana bu. Kendisi hakkında ne metiyeler günlerce halbuki, ama seçim geçti tabii, artık Murat Bey de kaybedince gerçekleri yazmış. Ya
keşke konuşmayı bilen birisi olsaydı demeyi.
Demeyi ihmal etmemiş.
Haksız da sayılmaz. Ya işte seçimde katılımın düşük olmasının sebeplerinden biri tabii de buydu. Rakipler de dişli değildi yani. Ha bu arada bir kulis haberi daha, hadi geçelim. AK Parti'nin Esenler Belediye Başkanı, Fatih Belediye Başkanı gibi tırnak içinde başarılı görünen belediye başkanlarının da biliyorsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaları gündemdeydi. Olmamalarının sebebi bu ilçeleri de kaybetmemek olduğunu, böyle bir politika izlediklerini öğrendim. E haklılar. Bu kadar güçlü, tırnak içinde de başarılı adayları ilçelerden çekip İmamoğlu'nun karşısına çıkarsaydık İmamoğlu gene kazanıyordu. Bu sefer o ilçede kaybedilecekti diye böyle bir strateji izlemişler. O yüzden herhalde Murat Kurum en zayıf halka
olduğu için
onu böyle çok amiyane olacak ama bir çeşit böyle bir hadi neyse.
Buldozerler yolda kaldı.
Kaldı ama. Evet. İstanbul kentsel dönüşemeyecek.
Evet. İstanbul rezerv olamayacak.
Olamayacak.
Kanal da olamayacak
Kanal
İstanbul.
Kanal da olamayacak İstanbul.
Hiçbir şey olamayacak.
Dikey peyzajlar da artık hayal oldu. Sen o konuda
bitti
yani.
Hiç esamesi bile okunmaz.
İstanbul'da şimdi laktoz intoleransı olanlar düşünsün. Bedava süt dağıtımı herhalde artacak. Taksi sorunu bir şekilde muhakkak çözülecektir diye ümit ediyorum. Kreşler açılacak, halk lokantaları açılacak gibi şeyler gelecek İstanbul'un başına.
Yeni metrolar yapılabilir. Yeni elektrikli şoförsüz metrobüsler test edilmeye başlanmış bugün. Daha fazla yolcu taşıyan. Çeşitli şeyler yapılacak muhtemelen ama biliyorsun hiçbir bir dikey peyzaj değil benim için.
Veya hiçbiri bu İstanbul'un her yerinden görünen bir Çamlıca cami olamaz yani.
Tabii. Bunlar küçük projeler.
Tabii canım. Hiçbiri bir Taksim betonlaştırma projesi olamaz yani. Veya işte
Oo. Say say bitmez.
Haliç bok kokuyordu diyormuşum.
Hadi istersen Sayın Cumhurbaşkanımıza gelelim artık. Seçim gecesi saatler ilerledikçe en çok onun ne diyeceği merak edildi. En çok onun ne tepki verdiği konuşuldu. 22.30'da açıklama yapacağım dedi önce. Sonra 12.30'a alındı. İstanbul'da konuşacağım dedi. Sonra hayır.
Bir anda Ankara'da konuşmaya başladı.
Bir anda Ankara'da konuşmaya karar verdi. Konuşmasının sırasında da
"Hepiniz bir telefonla buraya geldiniz, sağ olun."
dedi. Herhalde bu yapılan değişiklik ani olduğu için insanlara da "gelin çabuk"
tabii
diye telefon edildi ve insanlar koştur koştur geldiler. Çünkü İncin Topu oynuyordu oralarda. Halk TV ve Sözcü birer kameraman yollamış. Bütün gece AK Parti binalarını çektirmiş. İncin Topu oynuyordu. Sessizlik içindeydi binalar. Telefondan sonra akın edilmiş tabii. Neler dedi?
Sayın Cumhurbaşkanımız bu balkon konuşmasında demokrasi vurgusu yapan ve kabullenmiş de bir konuşma yaptı.
Sadece Emine Hanım'la çıktı. Bu da önemli bir detaydı tabii ki. Yanında başka hiç kimse yoktu.
Bütün sorumluluğu tek başına üstlenircesine bir konuşmaydı adeta. Ve dedi ki 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi özellikle demokrasimiz, milli irademizdir diye başladı sözlerine. Doğru ve olması gereken bir konuşmaydı ve uzun zamandır da hep böyle tartışılan konuşma, Türkiye Orta Doğu ülkesi mi oldu, şu mu oldu, bu mu olduğu da aslında bir tık reddeden, böyle olmadığını gösteren bir açıklama. Koskoca Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp sonuç ne olursa olsun demokrasi kazandı deme olgunluğunu gösterebildi bu seçimin sonucunda. Tebrik etmek ve mutluluk duymak lazım bundan.
Kaldı ki yetinmedi, istediğimiz sonucu da alamadık dedi.
14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık. Son 2 aylık dönemde şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Onlarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu
dedi. E oldu, evet, netice tam olarak
böyle oldu.
Böyle oldu. Sonunda da tabii ki çok özlü bir sözle tamamladı.
Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz. El hayru fima vaka
dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız Arapça bilgisinde konuşturdu.
El hayru şeye benzemiyor mu? Yallahümme.
Fi karar. Evet, ona benziyor.
El hayru fima vaka.
Ya.
Bak yeni bir şey kattık repertuarımıza. Phrase kattık. El hayru fima vaka. Bundan sonra öyle diyeceğim ben. Her alanda bir hayır vardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız hemen ardından attı kendini sokaklara desek yalan söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Gece gezmesine çıktı.
Ve Ankara'da bir AVM'de kafede gençlerle buluştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençlerin yoğun ilgi, heyecan ve mutluluğuyla karşılaştı. Bu arada o AVM'nin bizzat açılışını yapmış Sayın Cumhurbaşkanımız. Açılış esnasında da geçeceği güzergahta Victoria's Secret mağazası vardı ya, Sayın Cumhurbaşkanımız donların sütyenlerin önünden geçmesin diye kepenkleri indirilmek suretiyle bir sansürleme mevzu bahisi olmuş. Herhalde yani. Ne münasebet.
Yani. Bir zahmet. Gençlerle bir de kafelerde oturup çay kahve de içmiş Sayın Cumhurbaşkanımız. O sırada da Düzce Belediye Başkanı ile telefonda konuşmuş.
Takma kafana, zaferin büyüğü küçüğü olmaz demiş.
Haklı.
Doğru. Doğru, kendisi de %50+1 ile kazandı yani bir seçimi, ikinci turunu. İlk turunu da çok küçük farklarla ikinci tura kalındı falan. O yüzden zaferin büyük küçüğü olmaz. Bir oyla bile olsa seçim kazanılmıştır yani.
Aynen öyle.
Fakat kulis bilgileri sızdırıldı. Bu seçimin ardından AK Parti MK'sı toplanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilmiş. Oradan çıkan en önemli söylemse şu:
ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.
Olmuş.
Çok etkileyici tabii bu söz. Sayın Cumhurbaşkanımız Beren Saat'in dediği gibi edebiyat aşkının, kitap kurtluğunun gerçekten bir sonucu bu cümle. Çok edebi bir cümle. Tabii burada güneş kim, buz kim gibi sorular da gündeme geliyor.
Buz misali erimeye devam ederiz diye biz diye söylüyorsa ya AK Parti ya milletimiz bizse, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizsek. Güneşte belli ki CHP.
Sanki
eritiyorsa.
Biz bilemeyiz.
Küresel ısınma hayatım.
Aynen.
Greta bilir hayatım.
Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşi Emine Erdoğan bilir. O da iklim krizi konusunda biliyorsun çok değerli çalışmaları var. Gerçekten de iklim krizi. Şimdi ne olacak peki Kobra Biricim? Herkes bunu merak ediyor. Seçimin hemen ardından enteresan şeyler yaşanmaya devam ediyor. Programımızın başında, ortasında da bahsettiğimiz gibi. Devralınan belediyelerden biri bir önceki gün altın dağıtırken seçimden sonra iftar çadırı kurmamış. Sancaktepe Belediyesi.
Kurulu iftar çadırlarında yemek dağıtmıyorlar. Yani zaten evet. O gün kurulu orada. Gelen vatandaşı geri çeviriyorlar, bugün yemek yok, bugün iftar yok diye.
Tekrar verileceği açıklanmış bu arada sonradan ama adeta hani sanki alın.
Alın size iftar.
Durduğu için paylaşma ihtiyacı hissetmiş insanlar.
Üsküdar Belediyesi belediyeyi açmadı.
Bomboş. Hiçbir çalışan işe gitmemiş.
Manisa Belediyesi'nde ise milyonlarca liralık ödemeler yapılmaya çalışıyor. Acil.
MHP'den CHP'ye geçti biliyorsun ve Cengiz Ergün 610 milyon liralık fatura ödemesi yapmak istemiş apar topar. Faturaların ödemesi için de yeni yönetimi beklemek isteyen muhasebe personeli 2 kişilermiş ve belediyeye gitmemişler bu işi yapmamak için. Onları kovmuş beyefendi hemen. Beyefendi ile ilgili haberlerin zaten arkası da varmış. Geçtiğimiz yıllarda da kendisinden çok sayıda bahsettirmiş. Bakalım ne olacak Manisa?
Manisa'dan 610 milyon liralık kokular geliyor. Bakalım sonunda ne çıkacak?
Çok karmaşık bir hikaye bu. Merak eden yavru kobralarımız Cengiz Ergün yazarak bir günden T24'ten oradan buradan okuyabilirler.
Aynen öyle. Eyüp Sultan'da ise belediye depolarından kamyonla eşyaların kaçırıldığı iddia ediliyor. Başkanın şahsi eşyalarıdır onlar onda.
Tabii.
Nasıl belediyenin aldığı konutlar Melik Gökçe'nin şahsi konutlarıydı, onlar da başkanın şahsi eşyalarıdır. Şimdi Ardahan Çıldır'da tabii ki ilginç bir vaka yaşandı. AK Parti ve CHP eşit oy aldılar ilçede. Bir kura çekildi ve tabii ki her kuradan olduğu gibi AK Parti çıktı.
İş şansa kalınca AK Parti oluyor.
Evet öyle, çok şanslılar. Çok. İşte İsmail Adan Ayırdoğ'u aldılar ya, o burada yarıyor işte.
Tam olarak bütün kuralarda işe yarıyor.
Halbuki Ardahan İzmir'e o kadar yakın da değil ama neyse, artık bazı alışkanlıklar şey yapıyor, hızlı ilerliyor teknoloji çağında.
AK Parti'de MYK toplandı demiştik. Buradan tabii çok enteresan kararların çıkacağı konuşuluyor. 6 bakanın değiştirileceği konuşuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'na seçim öncesi...
Seçimi kaybediyorsun, haberin yok.
Demişti.
Halbuki İmamoğlu seçimi kazandı, yetmedi. Tunç'un memleketi Bartın'ı da CHP aldı.
İnanılmaz.
Tunç'a yol göründü gibi kulisler duyuluyor.
Yani sanki görünmeli gibi mi de Adalet Bakanı ya hani kendisi bir de bir böyle bir fikir beyan etmesi üstüne bir de kaybettin haberin yok.
Evet bir de çünkü bu seçimi yürütmekle en büyük sorumluluğu Adalet Bakanlığı'nda ve İçişleri Bakanlığı'nda ve bizzat İçişleri Bakanı Adalet Bakanı çıkıp sokaklarda oy istedi veya adaylara işte kaybettin kazandın diye duyurularda veya restlerde bulundu.
Bu seçimin sonucu baştan belli mi diye böyle dersen de böyle soru sorarlar yani.
Değilmiş işte görüyorsun canım be. 1 milyon farkla kazandı yani.
Gerçekten değilmiş.
Tunç Bey'in baktığı yerden öyle görünmüyormuş olaylar demek ki ne diyelim.
Kendisine zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla da belli ki çok iyi anlaşamıyorlar artık ki yol görünmüş. Onunla birlikte Çalışma Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Ticaret Bakanı'na da yol görünmüş gibi gözüküyor.
Geçmiş olsun diyelim. Onlar da aflarını dileyip artık emeklilik hayatı.
Tabii. Müthiş.
Müthiş.
Hepsinin yapacak bambaşka işleri var zaten biliyorsun hayatım.
Gelelim Türkiye'yi kırmızıya boyayan CHP'nin bundan sonra neler yapacağını asıl ilgilendiren mesele o.
Özgür Özel'in de dediği gibi seçmenin bize verdiği şansın açtığı kredinin farkındayız.
Çok iyi değerlendireceğiz. Bakalım nasıl değerlendirecekler? Bir plan açıkladılar. Ve bu planda Yılmaz Büyükerşen'i parti bünyesinde bir yerel yönetim üniversitesi kuracakmış. Yılmaz Büyükerşen gerçekten çok başarılı bir akademisyen ve bir o kadar da efsanevi bir belediye başkanı. Bu işi çok iyi yapacağını ümit ediyorum. İnanıyorum. CHP'li belediye başkanları bu birimde eğitim alacaklarmış. CHP'li belediye başkanları umarım bu eğitimleri ciddiye alırlar. Orada neler anlatılıyor, nelerden bahsediliyor birazcık kulak kabartırlar. Çünkü çok kıymetli şeyler olacağına inanıyorum ben.
Bu konuda da çok espriler yapılmış. Ekrem İmamoğlu kaçak yapı yıkma dersinde diye video paylaşmışlar falan. Çok güldüm.
Bazı İç Anadolu şehirlerimize belediye başkanlarını deniz yapma, sahil yapma dersleri verebilir yaptı. Çünkü deniz getirdi yani
Eskişehir'e. Evet ki adeta. Emekli Sayıştay denetçilerden oluşan bir teftiş kurulu CHP adına partili belediyeleri 3 ayda bir denetleyecek ve doğru çalışıp çalışmadığını tespit edecekmiş.
Bu da çok başarılı.
Çok.
Çok çok akıllıca bir şey.
Bu ülkedeki bence en büyük sorunlardan biri de denetimsizlik. Gerçekten öyle. Denetlendiğinde de kimin denetlediğini asla bilememen ve emin olamaman. En azından kendi içinde dürüstçe bu denetlemeyi de kurmuş olmalarına tebrikler.
Yani bir de işte Sayıştay denetçisi olması falan. Bu da yani bu konuda uzman ve alışık insanlar bence çok başarılı. Bence tebrik de. Etmek lazım CHP'yi bu konuda. Öğrenci yurtları, kreşler, lokantalar gibi sosyal projeler de ortaklaştırılacakmış. Her CHP'li belediye tesisinin bir standartta olması sağlanacakmış. Bu da çok akıllıca. Yani atıyorum işte zeytinyağı İzmir'den alınır, temel besin kaynağı başka yerden alınır, o oradan alınır. Bütün belediyeler koordineli bir şekilde devasa bir kooperatif gibi çalışıp bütün belediye tesislerindeki öğrenci yurtlarındaki işte yiyecek, içecek, işte ne bileyim temizlik gibi bu tarz şeyleri bir standarda oturtabilirler. Bu da çok başarılı.
Kaldı ki zaten insanların da genel yorumu Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in Ankara'da, İstanbul'da ne yaptıysa diğer belediyelerinde aynısını yapması. İşte ulaşım kart indirimleri, kent lokantaları, kreşler, üniversite yurtları.
Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş da İstanbul ve Ankara'da Yılmaz Büyükerşen'in yıllarca Eskişehir'de yaptığını yaptılar zaten.
Tam olarak.
O yüzden bu Yerel Yönetim Üniversitesi adımı çok önemli, çok büyük ve kıymetli bir adım. Tebrik ediyoruz tekrardan.
Kesinlikle.
Ve belediye başkanlarının başarı ölçümleri bilimsel metotlarla yapılacakmış. Yapılmalı
zaten,
da.
Zaten. Yapılmalı da. Zaten. Vallahi CHP'ye kolay gelsin diyelim. Belli ki işleri yoğun.
Kravatı çıkarıp kolları sıvamaya benzemiyor iş. Bakalım.
Bakalım
neler
olacak. Asıl
kolları sıvama zamanı şimdi geldi. Gibi. O böyle bir şeyler sanki rayına oturtulmaya çalışılacak. Umarız da başarılı olur ki hep birlikte kazanalım. Ve mutlu, güzel, başarılı, ekonomimizin stabil olduğu günler görelim.
Enflasyon açıklanmış. Yine benzer oranlar biliyorsun.
Boşver. Harita kırmızıya boyandı. Enflasyona haftaya geliriz. Gelemeyeceğiz haftaya bayram özel.
Haftaya bayram özel bir
sürprizimiz var. Bayram sürprizi.
Bayram sürprizimiz var. Ne gelecek bilmiyoruz. Biliyoruz da siz bilmeyin. Sürpriz olsun.
Heyecanla bekleyin anacığım.
Ondan sonraki hafta zaten gündem de yavaş yavaş başlamış olur. Artık neyin ne olduğu iyice belli olmuş olur.
Haftaya bayram özel bölümümüze görüşmek üzere.
Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.